Anksiyeteli Müzik Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bugünkü sevgili konuğumuz Can Paşa. Abi hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk abi, iyiyim, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Sağ ol, her şey yolunda. Senin nasıl gidiyor?
Vallahi yoğun. Yoğun gidiyor. Her zaman olduğu gibi. Çok özür diliyorum. Kayıt devam ediyor mu ona bir bakacağım. Evet, yoğun gidiyor abi. Albüm süreçleri var. Çeşitli sanatçılarla. Süper. İşte bazı single'lar var. Onun dışında bir yandan tez yazmaya çalışıyorum. Onun kovalamacısı var. İnşallah yazacağım.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Aynen. Teşekkür ediyorum. Öyle abi, yoğun bir süreç var. Sürekli stüdyodayım. 4 duvar arası. Yaşamaya çalışıyoruz bir yandan. İş güç.
Kablolar ve 4 duvar. Evet,
süper.
Aynen. İki hoparlör arası yaşamıştık.
Böyle referans montörüne dönüşüyor böyle.
Tabii.
Hayatına öyle devam ediyor falan. Marka söylemedim bu sefer diyecekler ki abi Focal dedim falan. Böyle saçmalıyor marka dedi. Abi birazcık hikayenin başlangıcını merak ediyoruz.
Abi şöyle, aslında 2013'e dayanıyor hikayenin başlangıcı. Müzik teknolojisi diye bir bölüm olduğunu keşfettim ben 2012 yılında. Aslında lisedeyken ben gitar bölümü istiyordum. Klasik gitar bölümü konservatuvarda. Bunun için hazırlanıyordum ve ben o zaman Adana'da okuyordum. Adana'da bir Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Ama yani gitar merakım çok fazlaydı. Ve bir klasik gitar çalıyordum, işte hazırlanıyordum falan vesaire. Hocam da hazırlıyordu bana ama hiçbir zaman şöyle bir uyarı yapılmadı. Hani gitar bölümüne gireceksin ama senin rakiplerin 7-8 yaşından beri klasik gitar çalışıyor, hayvan gibi çalıyorlar. Hani onlarla aynı yarışa gireceksin diye kimse uyarı yapmadı yani.
Gitar teli yemiş neyse. Adam falan böyle, o derece.
Aynen.
Tabii.
Aynen abi. Sonra ben
böyle koridor gitarcıları var ya onlardan. Devam et abi, kesme.
Özgür abi, senin sesin çok kesik geliyor ama.
O düzelecek ya büyük ihtimalle.
Abi sen anlat, ben tamam. Sormaya bırakıyorum. Tamam diyorum.
Devam.
Et abi.
Ondan sonra işte lise sona geldim artık. Nisan ayı gibi İzmir'e geldim. 9 Eylül Üniversitesi Konservatuarı'na. Gitar bölüm başkanıyla bir görüşme ayarlamıştım. Onunla görüştüm. Adam işte bir baktı, nasıl çalıyorum, nasıl ediyorum. Tabii ki hayal kırıklığı. Adam açık açık söyledi bana yani. Hani rakiplerin yani bebek yani çocuk yaştan beri bu enstrümanla haşır neşir. Hani güzel çalıyorsun ama hani tabii beni kırmayacak da aynı zamanda. Güzel çalıyorsun ama hani yetmez yani. Şey dedi, karşı tarafta Güzel Sanatlar binasında müzik teknolojisi diye bölüm var. Orayı bir araştır istersen dedi. Sonra öyle bir bölüm, yani bölüm olduğunu haberdardım ama o bölüme hiç girmeyi düşünmüyordum. Çünkü hep halinde gitarcı olmak vardı. Sonra ertesi gün gittim bölüme. Bölüm başkanı, o zamanki bölüm başkanı Cihan Hoca'yla görüştüm. Ve biraz da okulu gezdikten sonra aslında bu bölümü okuyabileceğimi ve bölümü isteklerimi karşılayabileceğini düşündüm. Ders programlarına falan bakmıştım o süreçte. Zaten işitme eğitimi alıyordum, kulak eğitimi alıyordum. Bir baktım, bir de yetenek sınavı gitar, ya konservatuar yetenek sınavına göre daha da kolay. Biraz da işime geldi açıkçası. Hani girdim abi 2 sene, birinci yedektim. İşte birinci yedekten girdim o sene 2013 yılında. Yani liseden mezun oldum, Adana'dan İzmir'e geldim ve müzik teknolojisi bölümü hikayesi öyle başladı. Ondan sonra işte başladık birinci sınıfa. Tabii Adana'dan İzmir'e geldim, alışma süreci. Hani Adana'da yaşamadığım, Adana'da alışık olmadığım arkadaşlıklar vesaire, okul ortamı falan derken ben sürekli bir hadi ders çalışayım, hadi inek öğrenci olayım, bir de birinci yedekten girdim, hırs yaptım. Hadi de sadece ders çalışayım, sadece okula kanalize olayım kafasındaydım. Bu şekilde okula devam ettik. Okul süreci böyle gitti. O esnada da hani Kontkar, hepimizin Kontkar diye bildiği Onur'la tanıştım. O da benim büyük sınıfımdı zaten. O 2012 girişliydi, ben 2013 girişliydim. Biz birinci sınıfın ikinci dönemi onunla bir tanışıklığımız oldu. Ama tabii beraber çalışma düşüncemiz yoktu. Ben çünkü rap müzik hiç dinlemiyordum abi. Yani dinliyordum ama hani rap müzik... Bu mesleği rap müzik üzerine yapacağımı hiç düşünmüyordum açıkçası. Hani o zaman işte bir metal grubum vardı, biz metalcore falan çalıyorduk, Lamb of God falan çalıyorduk, stüdyo provalara işte. Ondan sonra
vay be.
Şöyle aynen.
İşaret geçiyor.
Nokta atışı Lamb of God'la gelindi yani, çok iyi.
Adana'da düğün salonu kiralayıp konser vermişliğimiz.
Harika ya, çok iyi.
Vay be.
Lise son dönemlerinde. Neyse baktım yani Onur'da şunu fark ettim yani Kong'da bizim o tırnak içinde tanıdığımız hani rap müzik icracıları gibi değil herif ya. Herifin kafa biraz bir tık daha açık yani nispeten. Tabii ki bunda şimdi diğer insanlara da hani şey yapmayayım. Yanlış bir şey söylemek istemem ama hani biraz daha kafası açık ve biraz daha benim aslında rap müziği olan önyargımı kırdı. O anlamda. Onunla yaptığımız sohbetle, onunla yaptığımız iletişimle, gerçekleştirdiğimiz sohbetlerle vesaire. Ve tabii şey ders yani biz okulda tabii hani müzikoloji dersleri falan da aldığımız için biraz bir tık daha hani o müzik faşizanlığını onda görmediğim için aslında tamam bu herif bu müziği yapıyor ve ben bu müzik neymiş bir kulak aşinalığı yapayım bir kulak aşinalığı olsun bende diye onun yaptığı müzikleri dinlemeye başladım. Ondan sonra işte ikinci sınıf, üçüncü sınıf derken biz dördüncü sınıfta artık bitirme tezimizi yazacağız, lisans bitirme tezimizi. Bir şekilde beraber çalışma sürecimiz oluştu bizim. Aslında tesadüf olarak beraber çalışma sürecimiz oluştu ve frekanslarımız orada çok tuttuğunu fark ettik Onur'la. O süreçte bir kaynaştık, beraber kayıtlar aldık, beraber bazı projelerde beraber çalıştık vesaire okuldaki kayıtlarda. Ondan sonra o dönemin sonbaharında 2017 sanırım 2017'nin sonbaharında bana Facebook'tan yazdı abi işte bizim çocukların kaydını alır mısın? Hani ben yetişemiyorum hepsine falan. Ben tabii seve seve falan hani gibi bir cevap verdim. Ama hani daha önce hiç rap müzik kaydı almamışım. Hani bir rap kaydı alınırken neye dikkat etmek gerekiyor? Hani çünkü rap müzik kaydında hani tamam vokal kaydı evet biliyoruz nasıl alınır, mikrofon nasıl kullanılır, işte nasıl bağlanır ama şimdi rap müzik olunca biraz daha bedroom producing'e dayalı bir müzik olunca o ruhu o adamlara nasıl kaybettirmeden kayıt alacaksın? Çünkü bugüne kadar hep Onur'la kayıt almaya alışmışlar vesaire. Hani şimdi ben de kayıt alacaklar, yabancı biriyim, tam tanıyorum ama daha önce hiç kayıt almamışım ve o adamları da hype'lamam lazım kayıt alırken. Hani yanlış yaptıkları yerde ya da yanlış demeyeyim ama eksik oldukları yerde hani bir şekilde müdahale etmem lazım. Biraz bunun stresine girdim, gerginliğine girdim. Derken bizim zaten çalışma sürecimiz o esnada uzadı. 2018'e uzadı. O denk getiremedik, bir türlü takvimlerimiz uymadı. Ben de zaten mezun olduktan sonra, yüksek lisansı kazandıktan sonra 2017 yazı, evet. O yaz İrlanda'ya gittim. İrlanda'da bir Herbert Place diye bir stüdyo var. O stüdyoda bir 2-3 ay böyle stajımsı bir çalışma sürecim oldu. Biraz gönüllü gittim yani oraya. Mailleştikten sonra. O yazda şanssız bir süreç oldu. Ezel'le Kont işte içeri alındığı dönemler oldu. Evet. Vesaire. Ben bunu tabii Instagram'dan öğrendim. Yurt dışındaydım o esnada. Bana Red Geese'den diğer arkadaşlar ulaştı. Hani elimizde mixler var, mixlenmesi gereken parçalar var. Hani Onur da bizi sana yönlendirdi diye. Hani içeriden öyle bir yönlendirme olmuş. Ben de yurt dışındaydım ve elimde kısıtlı imkanlar vardı. Stüdyoyu da yani staj yaptığım stüdyoyu da keyfi olarak kullanamıyordum. Bu yüzden o yaz çok yardımcı olamadım arkadaşlar maalesef ama hani hep kafamda şey var yani herif orada içeride hani cezaevinde ve herif hala aklı mixlerde yani herif hala o mixlerin, mix mastering sürecini tamamlaması lazım da ve diyor yani bir şekilde aklına ben geliyorum, bir şey yapıyor ve insanlar bana ulaşıyor bu şekilde. Bu beni saçma bir şekilde etkiledi yani.
Bu tüyleri
yani.
Diken diken eden bir olay. Yani gerçekten normalde evet. İçeriden haber gelir işte temiz çamaşır falan fişman. Yani gerçekten ne kadar kanalize olmuş ve ne kadar inançlı bir şekilde yani hani mixleri ona gönderen haberini ulaştırabiliyor yani. Gerçekten kutsal bir şey yani bu.
Aynen öyle. İşte bu beni çok etkiledi. Zaten herife çok büyük saygı duyuyordum. Yaptığı müziğe çok büyük saygı duyuyordum. Çünkü zaten o dönem Onur'un yaptığı müziği kimse yapmıyordu. Hani 2013 yılına tekrar dönersek. Herife saygım bir kat daha arttı. Ve ben zaten Eylül'ün ortası, Ekim başı gibi İrlanda'dan dönmüştüm. O esnada zaten Kont içeriden çıkmıştı ama hani benim dönme haberim alınınca zaten biz bir konuştuk abi bir toplantı alalım. Hani bir stüdyoya gel benim stüdyoya diye bir toplantı alalım. Hani bir konuşalım nasıl yapıyoruz, nasıl yapamıyoruz bu işi falan. Ben heriflerin stüdyosuna gittim, kontrol stüdyosuna. Zaten girer girmez bana bir tane USB stickle Köksal'ın Induut albümünü verdi abi, bunu mixleyeceksin. Elime işte albüm geçti. O esnada da ben Bixie Blake'in Anka albümünü mixliyordum. Daha o zaman Red Keys'in üyesi değildim. Ama tabii ki Red Keys'le her zaman bir bağımız vardı. Tabii bir de şöyle bir süreç gelişti. Şimdi ben dediğim gibi daha önce ben Bixie'nin Anka albümünden önce daha önce bir rap mixi yapmadım hayatım boyunca. Okul ödevi olarak yaptım ama profesyonel anlamda bir rap mixi yapmamıştım. Hani tabii ki biraz bocalama sürecim oldu. Gittim Kont'un yanına gittim. Birkaç gün onun yanında takıldım. Onu mix yaparken onu izledim. Ondan sonra ben işte sürekli mix yapıp Kont'u darlıyordum. Abi olmuş mu? Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Çünkü o dönemde öncesine kadar indie rock, alternative rock ya da metal gruplarının albümlerini mixlerken bir anda rap müzik mixine girdim. Çünkü dinamikleri çok farklı. Hani evet kullanım program aynı. Mix mantığı çok farklı. Farklı enstrümanlar, birinde akustik enstrümanlar ön plandayken diğerinde daha sample alınmış, daha elektronik ortamda üretilmiş sesler mixliyorsun. Vesaire vesaire. O bir bocalama sürecinden sonra biraz da Bixie'nin albümü o anlamda benim için ders bir albüm olmuştu. Hı hı. Hani ve gereksiz uzun sürmüştü bu yüzden. Köksal'ın Induut albümüyle ben Red Keys'e katıldım. Yine 2018 Ekim, zaten şu süreçte de ikinci yılımı falan doldurmuş oldum oluyorum Red Keys'te bu aralar yani. Hı hı.
Durumda. Ya ben 9 Eylül'e bir kere geldim. O sırada Melomani diye bir ses firmasında çalışıyordum. Aynı zamanda lisansımı okuyordum işte Gazi'den. Müzikoloji okuyordum. Tabii hani dedin ya konuşmanın başında işte kafası açık, müzik faşizane olmayan hocalar falan. Bizim maalesef ki böyle benim okuduğum okulda bir tık fazlaydı o tık hocaların sayısı. Ama bir hocam vardı ki çok kıymetli, Barış Hocam. Buradan da saygılarımı göndereyim kendisine. O 9 Eylül'den Ayhan Hoca'nın çıkışlı bir hocaydı. Ve beni çok güzel aldı, yoğurdu, eğitti. Ve böyle 9 Eylül kafamda böyle inanılmaz bir yere konumlandırdım. Böyle sürekli Ayhan Erol'un kitaplarını okuyorum, Fırat Kutluk okuyorum. Aykut Hoca zaten bambaşka bir yerde falan.
Aykut Hoca süper ya. Ben şimdi biz 9 Eylül'ün motor meslek bölümü öğrencileri olduğumuz için müzik teknolojisi olarak. Hani müzik Ayhan Erol, Fırat Kutluk bu tarz hocaların isimlerini çok duyduk ama hiç derslerine girmek nasip olmadı. Hani Aykut Hoca'nın dersinde popüler müzik tarihi ve Türk popüler müzik tarihi dersine girmiş Aykut Hoca'da ama.
Ya onun notları bile var bende, biliyor musun? Birilerinden bulup böyle ders notlarını falan almıştım.
Hatta evet, Esin sende, bende de var.
O notlar sende de var.
Evet. Belki benim kitaplıkta bile derinlerden çıkartırsam vardır o notlar yani.
Evet yani hedefim oraydı. Biz şeyi anlatıyordum işte çalıştığım firma. O sıralar Levit diye bir mikrofonu Türkiye'ye tanıtıyorlar. Tanıtmaya çalışıyorlar ve 9 Eylül'de de şey yapmışlardı. Böyle bir workshop gibi işte mikrofonları tanıtıyorlar, dizmişler işte.
Abi onu ben düzenledim zaten.
Aa, gerçekten İzmir mi? Şeyde. Gerçekten mi?
Evet. Okan abi, ben Levit kullanıcısıyım zaten. Okan abi olsun.
Harika.
Haluk kim var? Haluk Bey miydi? Biri vardı, şimdi ismini unuttum ama. O şöyle gerçekleşti abi. Logic Sound var İzmir'de. Benim lisans stajımı yaptığım firma. O bir gün Uğur abi beni aradı. Can dedi, Levit dedi, İzmir'de dedi şey arıyor. Tanıtım yapmak için bir yer arıyor. Ben dedim abi bizim okul var. Hem gelsin. Oha. İşte o zaman çünkü Serkan Payım var. Çağla abi gelecekti. Şey, o gün o işte zaten ben düzenledim demek abartı olur da ben ön ayak oldum diyeyim daha doğrusu. Hani okulu bizim gittim bölüm başkanıyla konuştum. Feridun Hoca ile konuştum. Hocam böyle bir şey yapmak
abi,
istiyoruz.
Biz karşılaştık falan. O zaman çünkü o mikrofonları biz kesin taşıyan amele bendim orada. Arkada böyle mikrofon
taşıyordum. Ama benim saçım uzundu, biraz daha zayıftım tabii o zaman.
Evet yani. Olabilir. Asansörle yukarı stüdyoya gitmiştik falan. Mikrofonları bırakmıştık. Aynen, abi aynen. Görüyor musun?
Vay canına ya. Müzik sohbetlerinde neler yaşanıyor? Nasıl buluşmalar yaşanıyor?
Esin biz çıkalım, onlar konuşsun bence.
Bize yer yok artık.
Çok yükseldim. O sırada yani şey olmuştur ya, böyle işte bir boşluk getireyim de Aykut Hoca ile bir konuşayım falan, hani benim yükseğe de belki buraya geliriz falan kafasındaydım. Hı-hı. Aykut Hoca odaya girdim, Star Wars figürlerini gördüm, zaten dedim ki benim yerim burası dedim yani. Benim yerim burası falan. Sonra neyse, kısmet olmadı yani. Ama 9 Eylül böyle kafamda hep inanılmaz bir yerde, hala da öyle. Bir de şunu çok önemli olduğunu gördüm. Yani bir şehirde müzik teknolojileri bölümü varsa o şehirden bir şekilde müzik çıkıyor. Yani şöyle açıklayayım birazcık daha. Hani rap müzik ilk başladığı zamanlarda bunu hep söylüyorum arkadaşlarıma. İşte biraz daha işin edebi tarafına dayalı, daha çok oradan buradan kulağa hoş gelen sample'ların kesilmesi ve onların üzerine bir şeyler yapılması, tek düze bir yapısı varken artık işte ne zaman diyelim 90'larda işte rap müzik patlamasından sonra birçok genç rap müziğe gönül kaptırdı ve bu tarafa yöneldiler ve bu işin de bir tarafının müzik teknolojisiyle kol kola olduğunun farkına vardılar ve şu an 2020 yılındayız. Yani ben öyle müziklerle karşılaşıyorum ki Türkçe rap piyasasında, diyorum ki yani bu bir dijital sanat eseri diyorum gerçekten. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü bu geçen sürede teknoloji kısmı öğrenildi, müzik kısmı öğrenildi. Hani başlangıçta çok daha amatör olan şeylerin üzerine gidildi ve gerçekten şu anda bunun meyvesiyle karşı karşılayız. Bu açıdan da yani eğer o şehirde de bir tane müzik teknolojileri varsa, mesela bakın Ankara'da yok. Du.
Müzik Üniversitesi
yeni açıldı. Aynen. Şimdi biz de Esin'le oradayız. Oradan da
ben orayı araştırdım. Argör olmak için başvurmuştum, almadım.
Öyle mi? Evet, hatta
buradan müzik teknolojisi bölümüne selam.
Hatta yine sizin okuldan şey geldi herhalde. Neydi ya, uzun saçlı çocuğun?
Özge gitti müzikolojiden.
O yeni geldi.
Bizim okuldaydı, Anadolu'daydı.
Eren vardı.
Sınıf arkadaşım müzikolojiden.
Onun dışında Eren, bir daha var ama o da müzikolojiden.
Eren var bir de, uzun saçlı.
Ha, Eren.
Eren o Eren abi, şimdi bak benim damarıma nasıl tamam mı? Yani o bizim okuldan değil. Öyle ama mi? Biz Kerem'le ben katıldık bizim okuldan. Gittik. Abi herif hukuk mezunu falan aldılar müzik teknolojisine.
Evet, evet.
Hadi. Şimdi bunu tamam, konuşmayalım. Bu, konuyu... Vallahi alırım yoksa.
Konuyu hemen Red Case'e doğru çeviriyoruz abi.
Kanlı Sınavlar isimli programımız devam ediyor.
Nerelerde müzik teknolojisi bölümü var şu anda Türkiye'de? Ankara var, İzmir şu an var.
Bizim okulda var.
İzmir'de, Yıldız İstanbul, Teknik'te Ankara, var. Malatya'da var, Çankırı'da var, Manisa'da var sanırım. Manisa'daki şu an aktif bilmiyorum. Burdur'da var. Burdur'da çok güzel bir stüdyo var abi. Hatta o stüdyonun sinyal akışını çekmek için gitmiştim. Bizim okuldan birini yollamışlardı. O da ben gittim bir arkadaşımla falan. Hani Burdur'da var ama şöyle tabii Anadolu'daki müzik teknolojisi bölümleri nispeten ekipman olarak çok daha kaliteli. Çok daha üst düzey çünkü çok daha yeni bölümler. Ama hani büyük şehirlerdeki müzik teknolojisi bölümleri daha network anlamında biraz daha faydalı oluyor.
Büyük yani. Şehrin de ekmeği oluyor aynı zamanda diyebiliriz herhalde.
Evet.
Sektörle alakalı evet. Olduğu için.
Aynen öyle.
Yine büyük abi, şehre bağlandı. Ben Eskişehir'den katılarak.
Küçük. Abi şeye değinmek istiyorum. Şimdi bu normalde hani neydi? İşte rapçiler çok daha işte rap müziği yapan MC'ler çok daha göz önünde bulunurken bir anda beatlerde beatmaker taglerinin bulunması ve hani onları rap müziği yapan MC'lerle beatmakerların böyle bir çatı organizasyon altında birleşilmesi bütün anlamda bu müziğin içindeki sektöre faydası dokunarak böyle bir üst çatı altından gruplaşma kanalını açtığını düşünüyorum. İşte baktığımız zaman işte Red Keys bunların önde gelenlerden ülkemizde. İşte Koal diyebiliriz. MOB Entertainment var. Bilmem başka bir sürü böyle oluşum var. Yani kendi içlerinde bütün işi halledip aynı zamanda da dört dörtlük işte artwork'ünden klip çekimine, işte ses tarafından, mix mastering, beatmaker'dan müziğine her tarafa ulaşabilen bir organizasyon söz konusu. Bu organizasyonun yani içeriğiyle alakalı birazcık bize bilgi verebilir misin? En azından Red Keys'den.
Yani ben dışarıyı çok bilmediğim için aynen Red Keys özelinde konuşabilirim. Şimdi bizim bünyemizde MC'ler, beatmaker'lar ve mix mastering yapan iki kişiyiz Onur'la ben. Şimdi yak 20'den fazla insan var. Şu an saysam eminim unutacağım bir iki isim olacaktır kavramdan dolayı. Ya bizde şöyle ilerliyor süreç. Bizim bir Beat Station diye bir internet sitemiz var. Sadece Redkiss üyelerine açık. Hani şifre kullanıcıda bir şifreyle girilen. Orada MC'ler yani rap sanatçıları istediği beatleri orada dinliyorlar. Beatmaker'lar beat yaptıkça oraya beatlerini atıyorlar. MC'ler de giriyor işte iki günde bir, günde bir, haftada bir. Bilmiyorum nasıl şey yapıyorlar, onu düzenini oturtuyorlar. Sevdikleri, beğendikleri beatleri kimse almamışsa onlara istek atıyorlar. Hı hı. Beatmaker'a mail gidiyor bu şekilde. İşte sallıyorum Mindless şu beat'i istedi. Hı. Ya da Matt ya da Bego şu beat'i istedi. O zaman da ne oluyor? Ya sanatçıya ya bana o beat'in kanallara ulaşıyor. Hı. Mix yapmak için ya da işte kayıt yapmak için. Eğer tabii ki bir takvime bakıyoruz. Yani mesela işte istenilen beat önümüzdeki ilk release yapılacak proje içinse hemen vokal kaydına girip işte mix takvimi ayarlanıp vesaire bir takvim ayarlanıp ona göre süreç ilerliyor. Bizde böyle dışarıdan Redkiss dışından da beat alındığı durumlar oluyor. Mesela işte bir YouTube'dan bir beat beğeniliyor. İşte sallıyorum Costa Rica'dan bir herifin beat'i. Öyle de alındığı oluyor ama %90, %95 kendi bünyesi içindeki beatmaker'larla çalışıyorlar. Hı hı,
yani. Hı. Ya, bu arada bu canlı organik yapı yani ne zamandan beri var demiştin? Yani ilk Redkiss'den bahsediyorum.
Redkiss. Ya Redkiss'i ben de son 2 yıldır Redkiss içindeyim. Öncesini bilemiyorum. Hı-hı. Ama yani sanırım bir düşüneyim bir 10 yıldan fazladır bu 10-15 yıl. Hı-hı. Yani 10 yıldan fazladır belki 15 yıl olmuş olabilir. Ben 2013'ten beri kontu tanıyorum. 2013'ten beri Redkiss'in varlığından haberdarım ama öncesi de tabii ki var. Hı-hı. Hani bir 10 yılı 15 yılı geçmiştir diye tahmin ediyorum. Ondan önce bildiğim kadarıyla Çorap Records diye bir bünyede toplanmışlardı. Hatta şimdi Redkiss bünyesinde Kor diye bir üstad var bizim MC'lerimizden. Kor'un kontun da üstadıdır. Onun kurduğu Çorap Records'tan sonra Redkiss oluşuyor. Bu yaklaşık bir 15 yıllık bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Yani. Ben hani son 2 yılında aktif olarak içindeyim. Öncesi hakkında çok konuşmam belki yanlış bir şeyler söyleyebilirim.
Yani Doğuş o zaman senin zaten az önce söylediğini de destekler nitelikte bir şey oluyor. Şu anda bu kadar göz önünde olması ve bilindik isimlerin de oradan çıkması demiştim ya bunun arkasında aslında çok uzun yıllar bu beatleri öğrenmek, hı-hı, sözleri yazmak, işte edebiyatla iç içe olması aslında şu anda patlamış gibi görünse de bu patlama noktasına gelene kadar arka planda tabii çok fazla bir emek var. Onu aslında doğrular nitelikte yani Can'ın söylediği de.
Aynen öyle. Yani şu en basit örneğini vereyim ben. 2013'te de Kont bu sound yapıyordu. Trap sound'u, dirt sound istediğimiz ya da trap dediğimiz bu sound'u yapıyordu. Ben hani onun özelinde konuşuyorum çünkü onunla birebir tanışıyordum. Ve Türkiye'de böyle bir sound yapılmıyordu. Hı-hı. En azından ben bilmiyordum yani. Belki denemeler vardır ama herif hiç çizgisini bozmadı.
Evet.
Hani hiç çizgisini bozmadı ve altı dolu bir şekilde gitti ve yani ben görüyorum herif haftada bir makale falan okuyor hala şu süreçte yani hani bu sound'la ilgili neler öğrenebilirim, neler katabilirim çünkü aynı zamanda hem beat de yapıyor. Hı-hı. Hem mesela ben beat yapmıyorum, beat maker değilim. Ama hani Kont hem beat yapıyor, hem mix mastering yapıyor şu an tabii %90'da ben yapıyorum onun üzerinden o yükü aldım ama hem de rap söylüyor yani rap yapıyor MC aynı zamanda. Herif tek başına şey ya ordu yani baktığım zaman ve bu herif sürekli bir araştırma peşinde sürekli kendi yenileme peşinde ve tanıdığım en zor beğenen insanlardan biri bu anlamda da mesela beni çok geliştirmiştir. Yani çok zor beğenir. Geçen bir muhabbet yapıyorduk. Onur bir şeye fena değil diyorsa o şey iyidir abi diyor. Yani ben çünkü ilk başta çok bu Redkiss'e girdiğim zaman çok tutuluyordum böyle şey oluyordu. Mix oluyorum. Fena değil kanka falan diyordu. Ulan diyorum acaba ne eksik? Meğerse onun fena değil iyi demekmiş mesela. Hani bunları bana böyle hani şey yapıyorum. Hani kendi yaptığı işler için de bu. Hani kendi yaptığı mixer, kendi yaptığı beatler için de böyle herif yani. Hani o anlamda ya Redkiss'le o anlamda mesela diğer isimler de kesinlikle öyle. Hani Matt olsun, Köksal olsun, Bego olsun. Hani genel olarak bizim ekibin içindeki insanlar bir şeye çok zor beğeniyor. Ben hani Metin eski kayıtlarını dinliyorum. İşte Bego'nun, Kont'un eski kayıtlarını dinliyorum. Şimdi release etseler belki çok patlayacak şarkılar herifler beğenmiyor ve yayınlamıyor. Ben soruyorum abi niye bunları yayınlamıyoruz falan ama Yok yani orada gizli saklı duruyor parçalar.
İnanılmaz. Harika.
Ben bir şey sormak istiyorum aslında. Şimdi bir yandan bu rap trap camiasının içerisinde çekilmişsin aslında bir anlamda. Şu anda farklı bir türe, işte onların mixine vakit ayırmak istiyorum. Bu içimde kaldı. Ya da işte bundan sonra birazcık daha aslında şunlar üzerine de çalışmak içimde var falan dediğin bir durum var mı? Ya da bunların böyle ikisi üçü bir arada yürüyebiliyor mu bu yaptığın, işte ben hiç bilmediğim için soruyorum.
Şöyle söyleyeyim. Bizim Red Keys'ten yani Simülasyon diye bir sanatçımız var. Synthwave, synthpop yapıyor. Mesela onun da EP'sini ben mix istemiştim. Şu anda yeni parçaları ben mix istiyorum. Ya Red Keys'te sadece trap ya da rap ağırlıklı, evet, rap sanatçıları ve trap sanatçıları var ama Red Keys içinde işte synthpop yapan ya da daha R&B, daha soul'a kayan sanatçılar da var ama ben mesela bana gelsin bir haldır uldur bir metalcore parçası gelsin mixlemeyi çok isterim yani.
Ben de sana onu soracaktım. Bu metal geçmişi ardından rap dünyasının içine çekilmişsin. Hiç öyle şeyler geliyor mu ya da sen anladığım kadarıyla bunu yapmak istiyorsun? Diyecektim ki sana abi metalcore'u bir köşeye bıraktın. Ben bu rap ve trap dünyasından devam mı ediyorum diyorsun.
Abi yok.
O şeyi ben, soracaktım sana
ben,
yani.
Ben her duşta Lamb of God açar ya da Five Finger Death Punch açar dinlerim yani. Anlatabildim mi?
Böyle teşekkürler diyormuşum değil mi? Ben böyle bağırıyorum şu an.
Ama şöyle bir gerçek var. Bence olması gereken de bir şey bu. Dünyada da
kesinlikle
böyle. Türe bağlı engineer seçimi var abi. Tamam mı? Hani, şimdi kesinlikle. Ben... şu an bana bir metal müzik mixi gelse şey trap mixi gibi hızlı mixleyemem. Yani belki 2-3 kez üzerinden mixleyip yani 2-3 kez mixleyip olmadı tekrar bir mixleyeyim falan derim yani. Şu an trap mixi kadar emin bir mix yapamam açık konuşmak gerekirse. Çünkü yaklaşık 2 yıldır yani 2 yıldır herhalde 100'den fazla parça mixlemişimdir. Rap müzik adına. Ama dediğim gibi mesela kimle çalıştım? Mesela Nova Norda ile çalıştım bir mixinde yakın zamanlarda. Bir ay olmadı daha. Mesela o rap müzik değil. Daha hani evet synth tabanlı. Daha gene elektronik tabanlı bir müzik. Ama mesela oturdum Nova Norda'nın parçalarını sıfırdan dinledim. Nasıl mixlenmiş, nasıl şey yapılmış. Hani nasıl bir sound isteniyor, nasıl bir mix mantığı var. Ona benzer yurt dışında insanlar var mı? Onları dinledim vesaire. Hani böyle bir süreç oluyor. Ama bu süreç genelde gelen rap mixlerine de ben istiyorum. Mesela bir rap mixi geliyor. İşte abi diyorum kafanda istediğin sound nedir? Var mı kafanda istediğin sound? Ama genelde bu tabii Amerika'daki soundlar ya da işte İngiltere'deki soundlar oluyor. Çünkü bu soundu yani rap müzik soundunu oluşturan yer Amerika. Yani biz şimdi ben mesela bir mixe başlamadan önce mutlaka dinlediğim rap mixlerini beğendiğim rap parçalar vardır. O mixe motive olmak için. Mutlaka önce 2-3 parça dinlerim. Çok beğendim mixlerini, çok kıskandım. Bunlar hep Amerika'dan çıkma parçalar yani.
Tabii.
Hani, köken orası, sound'ı oluşturan yer orası. Yani o işte oradaki kick sound'ını, oradaki A-Duet dediğimiz bass sound'ını dinliyorsun. Oradaki synth sound'ını dinliyorsun. İşte adamı sallıyorum Travis Scott bir albüm çıkartıyor. Diyorsun ki acaba A-Duet'leri nasıl kullanmış? Kick'leri nasıl kullanmış? Vokali nasıl kullanmış? İşte Post Malone başka bir şey çıkartıyor. Machine Gun Kelly başka bir şey çıkartıyor. Onlar nasıl bir davul sound'u, nasıl bir vokal sound'u kullanmış? Hepsine bakıyorsun ve hepsini kafanda kazıyorsun abi. Ondan sonra sana geliyor bir parça mixlerken. Diyorum ki referans track geliyorsa referans track'i dinliyorum. Bir de referans track'ten sonra bu benim çok sevdiğim, mixlerini çok sevdiğim parçalar tekrar dönüyorum. Hani nasıl tınlıyor bunlar? Nasıl geliyor bu olay? Nasıl, hangi kafayla yapılmış acaba? Ya da ne düşünülmüş? Adam yani aslında böyle, bu bir challenge yani. Oradaki o mixi yapan herifin o anki psikolojisini anlamak zorunda kalıyorsun bazı zamanlarda yani. Bir de şu var. Yani o herifler yani Türkiye'deki gibi üretim çok Türkiye'deki gibi değil. Hani daha çok hani daha beraber takılıp daha hani o an stüdyoda geliştirip soundları o an arkada MC takılırken o herif beat yaparken bir yandan belki yan tarafta mixçi mix yapıyor. Hani biraz daha öyle işlediği için, biraz daha rahat işlediği için orada. Hani buradaki gibi olmadığı için. Orada tabii o da sound'u etkiliyor. Yani oradaki adamın psikolojisi bile oradaki sound'u etkiliyor. Oradaki herifin takılması bile yani orada içtiği şeyler bile, takıldığı şeyler bile adamın o sound'ı oluşturmasını etkiliyor. Burada o kadar özgür bir ortam olmadığı için hani ben mesela şunu hep söylerim yani. Konuyu da çok başka yere götürmüyor ama hep şunu söylerim. Yaptığım hiçbir mix'i ben %100 beğenemiyorum abi. Tamam, hiçbir zaman yani. Hatta böyle %60 %70 beğenirsem okey diyorum. Çünkü dinliyorum herifleri, abi herifler süper mix yapıyor. Ama herifler rahat abi, kafası rahat. Yani kafası rahattan kastım şu, işte söz yazarken biz içeri girer miyiz? Şunu yaparken biz acaba linç yer miyiz? İşte şu bize sever mi? İşte şunları sansürlemek zorunda kalır mıyız? Bunları düşünmüyorlar. Emin olun abi, bu mix sürecini bile etkiliyor.
Tabii.
O psikolojini bile etkiliyor yani.
Kesinlikle. Bir de bir şey soracağım sana, kişisel merakım.
Tabii.
Bu İrlanda'da stüdyoda çalıştım demiştin değil mi?
Hı hı hı.
Oradaki tecrübe nasıldı? Bambaşka bir coğrafya.
Abi oradaki tecrübe bildiğin kafe masterlıktı ya. Kahve getir götür, kablo topla, mikrofon taşı. Yani biraz anladım. Kendimi orada zorla orada biraz şey yaptım. Yani ben mail atmıştım heriflere. Daha doğrusu İrlanda'ya gitmeyi çok istiyordum. İrlanda'da 13-14 tane stüdyo var yaklaşık. Ve hepsine mail attım. İki tanesinden geri dönüş geldi. Bir tanesinden şöyle bir geri dönüş geldi. Duman grubunu tanıyor musun dediler bana. Türkiye'den yazdığımı söyledim heriflere. Meğerse Duman 1 ve Duman 2 albümü orada kaydedilmiş.
Hadi ya, çok
evet.
İyi.
İşte dedim, tanıyorum yani grubu. Tabii ki dedim, yani Türkiye'nin en ünlü rock gruplarından biri yani. Goat herifler yani Türkçe rock'ta bence. Neyse hani ben dedim, amacım şöyle yani dedim, bir stajyer arıyor musunuz? İntern arıyor musunuz vesaire, hani ben de oraya gelmek istiyorum. Herifler bana, biz de şu an bir stajyer aramıyoruz. Ama buraya gelirsen mutlaka tanışalım, takılalım diye bir mail geldi. Ama bu benim için hadi gel kapımı sana sonuna kadar açık gibi bir maildi yani bu gelen mail. Ben öyle atmamak istedim en azından. Abi ondan sonra bir dil okuluna yazıldım yani. İrlanda'ya nasıl gideceğimi düşünüyordum. Hani yeşil pasaportum vardı ama İrlanda yeşil pasaport kabul etmiyor. Öyle bir durum var. Vize, yani en kolay vizeyi nasıl çıkartırım? İşte dil okuluna yazılmam gerekiyordu falan. İşte amcama biraz rica ettim. Biraz işte akrabalara yalvardım. Biraz temiz aile çocukluğu yaptım biraz akrabalarımı.
Biraz da bira içtim diye saçmalıyorum.
Neyse bir şekilde kapağı attım ben İrlanda'ya. Abi gittim dil okuluna başladım işte. Okula gidip geliyorum falan. Bir yandan da para kazanmam lazım. Çünkü zaten ailemden alabileceğim parayı fazlasıyla almışım. Bir isteme yüzüm yok. Bir tane şey aldım kendime. İkinci el dükkanından. Mini Fender amfi aldım. Böyle pilli amfiler olur ya. Bir de çocuk gitarı aldım. Fender çocuk gitarı aldım. Şöyle bir gitar. Böyle ikisini aldım böyle. 100 euroya falan getirdim ikisini. Gittim sokakta müzik yaptım. İlk hafta. Çünkü para kazanmam lazım abi. 600 euro kira ödüyorum. Tamam mı? 600 euro kira ödüyorum ve param yok yani. Gidip şimdi bir de kredi kartımda 1200 lira para vardı ki euro o zaman 7 liraydı. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemi.
Vay
neyse. Orada da 2 gün çaldım. Böyle 3. gün zabıta gibi bir şey geldi böyle. Oranın bir belediye görevlisi.
İrlanda zabıtası.
Sen burada izinsiz. Aynen, İrlanda zabıtası. Sen dedi, burada dedi böyle izinsiz çalamazsın. Hani bir izin alman gerekiyor. Hani meğerse gidip belediyeden izin almak gerekiyormuş. Tamam işte. Gittim bir de 90 euro oraya bayıldım. Zaten parasızım falan.
Vay
neyse
be.
Gittim işte, sana böyle bir kart veriyorlar. Onu böyle gitar çantasının önüne koyuyorsun. Saat başı geliyor görevli, onu kontrol ediyor. Falan filan. Ondan sonra ilk hafta geçti ama ben böyle ikinci hafta girerken artık heriflere ulaşamıyorum. Arıyorum, açmıyorlar. Kapılarını vuruyorum, gidiyorum yani. Kapılarını tıklatıyorum, kapıları da açamıyorum. Meğerse herif tatildeymiş o süreçte.
Hani hadi ya.
İkinci hafta gittim, hani ulaştım heriflere falan derken artık bir gitme gelme süreci oluştu orada ama şey değil hani, böyle bir resmi staj durumu yoktu yani. Hani haftanın 2-3 günü gidiyordum, takılıyordum. Biraz işte kendimi sevdirmeye çalışıyordum. Onun dışında dil okuluna gidip onun dışında sokakta müzik yapıyordum. Ama şöyle güzel bir deneyim oldu. Çok güzel indie rock gruplarının kayıtlarında bulunma durumu oldu ama hani
onu soracaktım sana ben de. Yerel grupları dinledin mi oradaki? Gidip dinleme şansın oldu mu? Kayıda gelen insanlar.
Ya kayıda gelen yani insanlar çok vardı ama şöyle tabii yani aslında hepsi bir şey değildi böyle hani. nasıl diyeyim, çok profesyonel gruplar, sadece çok profesyonel gruplar gelmiyordu oradan, standart işte kaydını almak isteyen gruplar
ama
gelmiyordu.
Bildiğim kadarıyla Hoyzer, Take Me to Church'un Hoyzer'ı o stüdyodan çıkma diye biliyorum.
Evet, Muse'un bir albümü de o stüdyodan çıkma mesela. Ben zaten çok heyecanlanmıştım, girdim böyle işte oradan çıkan albümlerin kapakları falan orada falan, dedim ben neredeyim, ama hani mesela çok büyük bir stüdyo değil orası. Mesela hani çok böyle hani şey bir stüdyo değil. Çok iyi stüdyo ama hani ben mesela devasa bir stüdyo hayal ettim kafamda. Hani öyle bir yer değil ama işte oraya gitme gelme sürecinde hani hiçbir zaman gidip bir kontrol masasında oturtturmadılar yani. Hani tabii ona da saygı duyuyorum çünkü heriflerin aletleri vesaire, orada bir çalışma disiplinleri, işte orada bir çalışma bir workflow'ları, bir iş akışları var. Ben daha çok arkada durdum, kahve koydum, kablo topladım, mikrofon ları yerine koydum. Mikrofonlara işte bir kayıt olacak. Mesela mikrofon listesi veriliyor. Sen o mikrofonları oraya hazırlıyorsun mesela. Bir de herifler çok disiplinli. Yani 6 ay sonrasının kaydı belli mesela heriflerde. Yani ben Haziran'da ona verdim mesela, işte Ekim ayının şurada şu grup gelecek kayda mesela. Hani herifler çok disiplinli, çok şey gidiyorlar. Onlara şahit olmak bile güzeldi. Yani heriflerle takılmak bile güzeldi. İş çıkışı gidip iki bire içmek bile güzeldi heriflerle. Ama dediğim gibi hani orada oturup kayıt yapmadım. Orada oturup mix yapmadım yani. Hani
olsun, evet. Harika tecrübe bence.
Öyle bir şey yoktu yani. Çünkü dediğim gibi kendim biraz oraya zorla adapte ettim gibi oldu yani.
Yani benim çok faydası olmuştur.
Evet, ona aslında ya izin vermeleri bile çok güzel bir şey adamların. Yani hiç neticede sen Türkiye'den onlara mail atan herhangi birisisin yani o anlamda. Hani yo gel tanışalım ya da sen oraya gittikten sonra öyle bir iş vermeleri bile. Çünkü eminim ki onların da iş tanımları buradaki gibi değildir yani. Çok daha spesifik.
Evet, evet.
Dolayısıyla öyle bir iş bile edinebilmen bence çok büyük bir kazanım olmuş.
Kesinlikle. Yani şöyle bir de bir şey vardı mesela. Şimdi ben oraya 3 aylık gitmiştim. Dil okuluna 3 aylığına yazılmıştım. İşte 6 ay gidersen sana çalışma izni veriyorlar. Hani eğer çalışma iznin olsaydı orada resmi bir çalışma durumu olabilirdi. Ama çalışma iznim olmadığı için daha çok iş. Hani misafir, hani takılma durumunda. Haftanın 5 günü açıksa ben 3 günü gidiyordum. Bazen 4 gün, bazı hafta 2 gün gidiyordum. Ama dediğim gibi orada böyle şeydim. Orada durduğum her an Oradan olabildiğince orayı sömürmeye çalışıyordum mesela. Hayatımda görmediğim ekipmanları gördüm. Mesela ben Siemens kompresör olduğunu, Siemens markasının bir kompresörü olduğunu orada gördüm yani. Hani
onun... Şu an biz de ilk defa duymuş olduk sen.
Onun dışında hani hep işte Mix with the Masters gibi, Pure Mix gibi ders sitelerinden gördüğüm masayı, orada ekipmanları orada gördüm. Ama bir yandan da şunu da gördüm. Şunu fark ettim. Aslında biz bazı şeyleri çok abartıyoruz. Herifler çok rahat bir şekilde, çok rahat çalışıyorlar çalışırken. Mesela ve çok hızlı çalışıyorlar. Hani mesela şuna şahit oldum. Herifler bir davul kaydı oluyor. Şimdi davul kaydı bir rock grubu içinde genelde en zahmetli olan kayıt sürecidir davul kaydı. Çünkü birden fazla aksam var ve en çok mikrofon kullandığın kayıt bir enstrümandır diyeyim.
Tabii enstrüman kurulumu da sürüyor, evet, çok vakit.
Kurulumu vesaire ve herifler olabildiğince kayıtta bitiriyor olayı. Hani mikrofonlarken bitiriyor. Yani heriflerin sound check süreci kayıt sürecinden daha uzun sürüyor. Ama şu var mesela. Bir herif orada kayıt yapıyor. Herif mola veriyor 10-15 dakika, 20 dakika davulcu. O esnada editingi yapıyorlar mesela herifler. Hemen bitiriyor ve hemen diğer kayıda geçiyor. Yani ben mesela hayatımda gördüm en hızlı Pro Tools kullanan heriflerden biri oradaydı yani.
Hani, vay
be. Yani çok herif 10 parmak, hani 10 parmak klavye kullanmak vardır ya, 10 parmak Pro Tools kullanıyordu herif yani.
İnanılmaz.
Yani çok kıskanmıştım abi, aşırı kıskanmıştım. Böyle çok şey olmuştum ben. Hırs yapmıştım yani.
Aslında onu soracaktım. Çıkıyordu. Ham kayıt, pardon sözünü mü kestim ya? Göremedim.
Söyle yok estağfurullah.
Ham kayıt ne kadar iyi olursa, fotoğrafta falan da öyledir ya yani, ham fotoğraf ne kadar iyi olursa işlemeye en az yani en az kalacak, en az iş kalacak şekilde senin ham kaydı vermen gerekiyor. Anlatırken evet, şey geçiyordu aklımda. Hani ne bileyim, kuartet kaydı ya da rock kaydı, metal kaydı daha başka, ama şimdi bitlerle çalıştığın bir müzik türünün böyle çok Yani mixte sana çok iş düştüğü oluyor mu? Öyle şeylerle karşılaştın mı? Yoksa hani mix birazcık daha artık sana o ham kayıt daha iyi bir şekilde, hazır bir şekilde mi geliyor? Çoğunlukla beatlerle olan
ben bir şey. Ben şöyle, buradan kulağını çınlatayım. Şahsen tanıyorum ama Emrah Çelik diye bir abimiz var mixçi. İsveçli hoca kendisi. Şimdi o da EDM falan mixleriyle uğraşıyor. Genel rap müzik gibi sample bazlı seslerle uğraşıyor. Elektronik bazlı seslerle uğraşıyor. Bence ona katılıyorum. Bir beat mixlemek bir rock müzikten ya bir rock kaydı mixlemekten daha zor. Şundan dolayı söyleyeceğim. Ondan alıntı yapacağım şimdi. Şimdi bir rock albümü mixliyorsun. Davul setup'ı aynı. Gitar setup'ı aynı. Hani 10 tane parça kaydediyorsun. Kick aynı kick. Snare aynı snare. Zil aynı zil. İşte amfi aynı amfi. Tabii ki arada mesela şey olur. 3. parçada şu davul kullanılır. 4. parçada bu davul kullanılır ama hani ortalama en fazla 5 farklı kick tonu 5 farklı kickle uğraşıyorsundur bir albümde en fazla. Hani o kick 5 kere değişiyordur en fazla. Ya da o amfi en fazla 3-4 kere değişiyordur. Ama şimdi bir rap albümü mixlerken abi her ses birbirinden farklı. Her gelen kick birbirinden farklı. Her gelen EDM birbirinden farklı. Çünkü bir rap albümünde 10 şarkı varsa 10 farklı beatmaker olabiliyor çünkü. Hani şimdi her birinin kullandığı sesler farklı, her birinin kullandığı iş akışı farklı vesaire. Genelde rap müzik için konuşayım. Bize gelen beatler hani zaten sample bazlı sesler olduğu için, zaten elektronik ortamda üretilmiş sesler olduğu için zaten kompreslenmiş ya da limitlenmiş ya da belli şekilde, temel şekilde bir equalizer işlemi uygulanmış sesler. Ama şimdi beat'te istenen tınıyı oluşturmak için mix aşamasında da yaptığımız süreçler var. Mesela işte şimdi bir kick geliyor bana mesela. Buna çok kez şahit oluyorum maalesef. Bir kick geliyor. Şimdi o gelen kick referans, istenen referans mix'e kickle çok alakalı olamayabiliyor bazen. Biz mesela Redkiss içinden bir beatmaker'la çalışıyorsam bunu ondan talep ediyorum bazen. Hani eğer ben işi kotaramayacaksam mix'te diyorum ki abi kick'i değiştirebilir misin ya da snare'ı değiştirebilir misin ya da AD'yi değiştirebilir misin? O konuda bir iletişim bozukluğu olmuyor ama dışarıdan da iş aldığım zamanlar oluyor. Şimdi bazen beatmaker'a ulaşamayabiliyorum ya da ulaşsam da adam stüdyoda olmayabiliyor. Bu sefer ne oluyor? İş mix'te bir şekilde dönüşmeye başlıyor. O zaman işimiz uzuyor ama bazen mesela bazı beat kanalları geldiği zaman evet gerçekten abi zaten sadece bir volüm dengesi yapıyorsun. Ufak bir equalizer işte ufak bir kompresör belki biraz saturatör. Evet bir şeyler ortaya çıkıyor. Ama ne oluyor? Bu benim en sevdiğim zaten olay. Çok basit bir şekilde, çok temel şekilde işi bir sound ortaya çıkarttıysam bu sefer abi o beatte daha çok artistik hareketler yapma fırsatım oluyor.
Evet.
Yani zaten bana gelen bir şey hazırsa ve ben ona çok fazla onu kotaracak çok fazla işleme yapmadıysam bu sefer ne oluyor? Abi ben bunu nasıl farklılaştırabilirim? Nasıl daha ileriye taşıyabilirim? Hani buna uğraşıyorsun. Oturup abi evet bir saatte bitti bu. Çok şükür durumu yok. Eğer dediğim gibi eğer alakasız bir kanal, alakasız bir ses bankalarından oluşmuş bir beat gelmişse bana onu kotarmak biraz daha hani onu kotarıyorsun zaten onu kotarırken harcadığı enerjiden dolayı işi daha ileri taşıyamadığın zamanlar oluyor. Evet abi bundan çıkan sonuç bu oluyor. Hani şey vardır. İyi kayıt, iyi mix getirir, iyi mix, iyi mastering getirir. Sözü var ya, rap müzikte bu şeydir abi. İyi ses seçimi iyi mix getirir. Yani evet. Doğru ses seçimi doğru şey getirir. Mesela ben şununla da çok karşılaşıyorum. Şimdi faz dediğimiz bir durum var. Çok basit anlatacağım abi. Aynı frekans yapısına ait enstrümanların ses dalgaları bazen bazı durumlarda birbirlerini yiyebiliyor. Yemekten kastım birbirlerinin tınılarını beraber tınladıkları zaman birbirlerinin seslerini şey yapabiliyorlar. Güçsüzleştirebiliyorlar diyeyim. Yani çok çok kaba tabirle. Şimdi bana gelen beatte EDM'le kick faza girmiş oluyor. Şimdi beatmaker bu duyuma alışmış ama aslında bu doğru bir duyum değil. Ben onun fazını ters çeviriyorum işte belli başlı hareketler yapıyorum. Her şey kendine geliyor. Ama mesela beatmaker bana diyor ki abi kick'e ne olmuş? Aslında olması gereken olmuş. Ama işte o o duyma alışmış olmadığı için mesela o zaman da oturup onunla bir savaş durumu oluyor. Yani abi aslında bu böyle olması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor vesaire. Hani bu şekilde bahsedebilirim durumdan.
Abi ortalama pardon lafını böldüm ama
ya son olarak şunu söyleyeyim abi bu konuyla alakalı. Eğer doğru yani doğru seçilmiş ses bütünü varsa beatlerde, doğru seçilmiş sesler varsa, doğru seçilmiş enstrümanlar varsa abi sonuç hem iyi oluyor hem 2 adım, 3 adım, 4 adım ileri taşıyabiliyoruz. Yeteneğim doğrultusunda ya da işte kapasitem doğrultusunda. Ama işte gelen beat, ya bazen şöyle de olabiliyor. Adam beat'i 2 sene önce yapmış. Çünkü beatmaker'lar genelde hani sipariş üzerine beat yapıyorlar ama aynı zamanda stokluyorlar da her boşanda beat yapıyor. Adamın 2 sene önceki beat'i geldi bana. Adam bilgisayarı değişmiş, ulaşamıyor projeye. Mecbur oturuyorsun onu mu istiyorsun? O zaman evet yani gene ileri taşıyorsun ama çok çok içine sinmeyen durumlarda kalabiliyorsun bazen. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Yani.
Şey soracaktım. Ortalama bir mix süreci, mix stage'in ne kadar sürüyor sende? Yani dediğin gibi bu...
Abi ben ağırım ya. Çok şikayet ediliyorum ben. Ben biraz ağırım. Yani şöyle, benim bir beat mix'im 2-3 saat sürüyor. Hı-hı. Ama ben vokal mix'inde çok çok takılıyorum abi. Ben oturuyorum halen mesela bir mix yaparken bir vokal mix'i yapıyorum. Ertesi gün dinliyorum, siliyorum abi, tekrar mix istiyorum. Yani çünkü bir şekilde içime sinmeyen bir şeyler oluyor. Yani bu aynı şeyden değil, emin olamamaktan değil bu. Hı-hı. Yani hani biraz uzun, normalde hani piyasada bir günde iki günde mix yapan var ama ben minimum 3-4 gün istiyorum yani bir komple bir şarkıyı mixlemek için. Minimum 3-4 gün istiyorum. Bir de yoğunluktan dolayı bir günde bir parçaya bakmak durumunda, ya bir günde bir parçaya bakma lüksüm olmuyor. Bazen 3 bazen 4 parçaya bakıyorum bir günde. Hani o yüzden mesela işte sallıyorum 2 parçanın beatini mixliyorum. Onlar bitiyor. Diğer 2 parçanın da vokalleri kalmış oluyor. Oturuyorum ana vokallerini o gün mixliyorum. İşte back vokallerini ertesi gün mixliyorum. Bir yandan iyi oluyor. Şarkılara ara vermiş oluyorum. Hani hem daha çok vakit geçirmiş oluyorum hem de daha çok ara vermiş oluyorum şarkıları dinlerken. Daha çok dinlenmiş oluyorum. Ama sadece elimde bir proje olsa bile ben 3 günden ya da 4 günden aşağı bir parçayı bitiremem yani. Hı-hı. İçime sinmez yani, öyle söyleyeyim.
Ya peki bir de şeyi sorayım. Mesela atıyorum bir proje geldi, çalışıyorsun. Hani tabii ki sen bunun nasıl olması gerektiğini hem okulu olarak hem deneyimleyerek hem piyasadan hem de okuldan iki taraftan da öğreniyorsun ama hani bazı durumlar vardır ya, hani böyle play'e basarsın, işte müzik dinlerken de o geçerli. Hani beğenmezsin ama böyle dinledikçe böyle her şey güzel gelmeye başlar sana. Böyle sende de o durumlar oluyor mu? Hani atıyorum birkaç saat bir parçada çalıştıktan sonra ertesi gün bakıyorsun, lan dün çok güzeldi bu parça ama bugün hiç olmamış yani.
Evet abi. Ya o artık çok olmuyor da bu işlere ilk başladığı zaman oluyordu. Yani bir parça mixliyorum. Mesela o en çok şeyde yaşıyordum onu. Çok rezil oluyordum. Mix derslerinde büyük rezil oluyordum. Hoca bize ben işte mixlemek için şey yapıyoruz. İşte kanalları yolluyor. Tabii son güne bırakıyoruz abi. Tamam mı? Öyle. İşte geliyor mesela bir funk kaydı, tamam mı? İşte 60 kanal, 70 kanal. Neyse. Mixliyorum. Abi o gece sabahlıyoruz bir de. Genelde bir de yanımda bir arkadaşım oluyor mutlaka yani. İkimiz o esnada işte o mixlemiş oluyor ya, o bana yardım ediyor ya ben mixlemiş oluyorum, onun yanına gidiyorum falan. Neyse abi çok güzel oldu falan, süper oldu işte, çok güzel falan, ertesi gün stüdyoda bir dinliyoruz. hayal kırıklığı yani. Yani o okuldayken mix derslerinde çok yaşıyordum bunu abi. Ama mix zaten böyle bir şey abi. Bizim mesela Alp Hoca, buradan selam yollayayım, kulağı çınlasın. Alp Hoca hep böyle şey demiştim mix dersine. 4. sınıfa yine geçmişiz. Bu derste mix yapmayı öğrenemezsiniz demişti. Çünkü mix yapmak aslında derste öğretilebilecek bir şey değil. Yani mesela bana da soran oluyor, mix dersi veriyor musun? Abi ben şuna inanmıyorum. Mix dersi diye bir şey yok. Bence mix'e hazırlık dersi vardır. Yani mix yapmaya bir insanı hazırlayabilirsin. Hani çünkü mix çok subjektif bir şey. Yani bazen mesela YouTube'da öyle projeler oluyor. Aynı parçayı 10 farklı mix engineer mixliyor. Çok 10 farklı tını oluyor çünkü. Anlatabildim mi? Öyle hissediyor. O biraz kiki önde duymak istiyor. Bir tanesi daha bası daha çok önde duymak istiyor. Hani temel bilgileri bildikten sonra işte kompresör nedir, işte ne bileyim equalizer nedir, nasıl kullanılır, bazı trikler İşte bazı trikleri öğrenirsin. İşte kickle bası nasıl birbirinden ayırırsın vesaire mix sırasında. Ya da işte gitarları işte vokalden nasıl ayırırsın vesaire. Bunları temel şekilde öğrendikten sonra mix yapmaya başlarsın ve sıça sıça ilerlersin tabiri caizse. Anlatabildim mi? Hani
tabii.
Bu böyle bir şey abi. Yapacaksın, beğenmeyeceksin, yapacaksın, beğenmeyeceksin. Ben hala beğenmiyorum. Hala çok yol kat etmem gerekiyor. Çünkü zaten üstadlar var abi memlekette çok fazla yani. Şimdi onlar varken ben oturup evet ben mixçiyim demek çok şey bir şey değil. Çok etik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi adamlar var. Onlar bile kendilerine engineer demiyor yani. Bak,
bir de her geçen gün hani, çok hızlı bir şekilde ilerliyor bu teknoloji. Yani yakalamak da bir yandan zor. Size anlatırken şey geldi. Dün işte bir klip kurgusu yaptık bir arkadaşımla birlikte. Çok böyle süper bilgi sahibi olduğumuz bir şey değil yani kurgu ama deneme yanılma yöntemiyle biraz öğrendiklerimiz, izlediklerimiz vesaire falan. Şey geldi aklıma. Şimdi orada mesela bir efekti aslında yapmak istediğin şey senin oradan çekip aldığın efekt değil. Ama işte onun süresini öyle bir kısaltıp uzatıyorsun ki süper bir şey oldu falan diye böyle başka yerlere de uyguluyoruz mesela. Bunu bu ses mixlerken ya da işte ne bileyim beat yaparken öyle şeylere denk gelip ooo evet ya bu çok iyiymiş falan dediğin oluyor mu?
Evet o bazen oluyor ya. Çok sık olmasa da şöyle mesela. Şimdi Pro Tools'ta bir insert kanal açarken yani bir sinyal prosesör açarken ya mesela sallıyorum reverb açacağım vesaire. Yanlışlıkla R ile başlayan başka bir software açıyorum ve o aslında çok güzel oluyor. Mesela birkaç kez başıma geldi. Ya da şöyle oluyor. Ya şimdi hani mix süreci hani biraz da artık süreçler hızlı ilerlediği için biraz da işte müşteri odaklı gittiğimiz için hani biraz hızlı ilerlemek zorunda olduğumuz için belli başlı kullandığımız software'ler var. Hani bazı işlerde çok deneysel takılsam da hızlı bitirmem gereken işlerde çok belli başlı software'ler var ve o software'leri kullanıyorum. Hani başka bir kompresör kullanmıyorum mesela. Denemiyorum yani. Hızlı bitirmem gereken bir ise. Ama bazen şu oluyor. Bir kompresör kullanıyorum ama yanlışlıkla başka bir kompresör açmış oluyorum. Elim oraya kaymış oluyor belki yorgunluktan. Abi diyorum evet bak bu çok çok uydu buraya. Mesela öyle denk geliyor. Bir gün şeyde olmuştu o. Hangi parçada olmuştu bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Bir projede şöyle bir şey olmuştu. İşte back vokallerimi istiyorum. İşte parça bitecek. İşte back vokalleri son kontrollerini yapıyorum. Aslında şarkıyı da bitirmişim yani. Sadece mastering yapmadan önce son bir check ediyorum. Abi birden elim yanlışlıkla distortion açtım tamam back vokali. Çok güzel oldu
İçindeki
yani.
İçindeki metalci tekrardan.
çok yakışılı yani. Muhtemelen bir delay açacakken işte delay ile başladığı için distortion açtım yanlışlıkla bir şey oldu. Ve herife dedim yolladım abi dedim hani bak böyle bir şey yaptım olmuş mu abi çok güzel olmuş falan. O öyle kaldı mesela onu öyle yaptık ama hiç öyle bir fikrimiz yoktu yani. Hiç öyle bir süreçte değildik yani. Öyle oluyor.
Acaba İsmail Yekan'ın şeyde Allah belanı versin'deki distortion'u bağlamada bu şekilde mi yapılmıştır ya? Son anda yani. Distortion verelim.
Bilemedim ya. Ama
İsmail YK hafife almayın diyecektim. Geçen bir videosunu gördüm de 10-15 tane enstrüman çalıyordu falan böyle.
Her şey çalıyor gerçekten.
Abi dün daha bunun muhabbetini yaptık. Geçen şeyi öğrendim. Nereden öğrendim hatırlamıyorum ama. Bunun bir şarkısı vardı ya bombabomba.com diye. Abi bu konuşmadan sonra bu görüşmeden sonra browser'ınıza bombabomba.com yazıp bir bakar mısınız ne oluyor diye.
Gerçekten tamam, olurum.
Çok heyecanlandım.
Evet.
Çok merak ettim şu an.
Yani şu an bile yapabiliyorsanız bir deneyin abi. Bence Türkiye'de yapılmış en iyi hareketlerden biri yani.
Kapatınca yapalım.
Çok
biraz.
Troll yani.
Heyecanlı çok.
Buna bakacağız. Bakacağım buna. Ya bir de şey sorayım abi. Bu da çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Bu şimdi bu Amerika'nın güneyinde yer alan bu trap sound artık oldukça popüler. İşte dediğimiz bu Roland'ın işte çıkarttığı TR-808 modeli bas. Bu 808 dediğimiz artık piyasayı sildi, süpürdü adeta. Birçok çalışmada bunları duyuyoruz. Yani iki aşamalı bir soru olacak bu. Birincisi bu hani mesela bazı 808'lerde aşırı distortion'lar falan duyuyorum böyle. Hatta Mike Will Made It'in projelerinde özellikle böyle deli, oha bunu da yapmazsın ya falan dediğim şeyler duyuyorum. Senin bu sound'a alışman çok zor oldu mu? Bu birincisi. İkincisi de hani şeyler vardır ya, eminim bunu okulda siz de çok daha detaylı bir şekilde benden çok daha bilgili bir şekilde görüyorsunuzdur. Umarım izah edebilirim. Hani piyasada belli başlı sesler vardır. Hani popüler müzikler açısından çok eminim bunda 808'den önce de çok kemikleşmiş baslar ya da ne bileyim çok kemikleşmiş işte ne bileyim 90'larda koruslu gitarlar her yerde falan. Böyle bu piyasadaki günümüzde de bu trap müziğin popülerleşmesi artık piyasanın da bu kemikleşmiş soundları arasına geliyor. Atıyorum ne bileyim çok böyle popüler olması amacı güden, böyle çok piyasaya oynayan bir şarkıda, bir pop şarkısında, yani popüler değil pop şarkısında atıyorum 808 duyuyoruz. Ne bileyim hayatlar işte 32'lik şekilde bilmem ne 16'lık 32'lik şekilde devam ettiğini duyuyoruz. Yani bu bu geçişin ucunu görüyor musun? Yani şöyle mi olacak? Yani bütün sesler popüler müzik camiasındaki birçok müzikte, pop müzikteki soundlar trap sounduna dönecek mi? Sanki dönüyor mu yoksa? Bana mı öyle geliyor?
Valla ben onu çok şimdi biraz düşüneyim bu konu hakkında. Şimdi bu konu hakkında çok düşünmedim ama yani en son herhalde bir Mustafa Ceceli öyle bir parça çıkarmıştı diye hatırlıyorum. Çok pop piyasasını çok takip etmiyorum abi açıkçası. Hani ne yalan söyleyeyim. Ama bence dönüşmeyecek. Yani şöyle dönüşmeyecek. Nereden örnek vereyim? Mesela bir dönem Türkçe rock yani mesela Türkçe rock bir dönem çok dinleniyorken işte ne bileyim Duman'ın işte bir şey hani yanı başımdan bulunduğu albüm vesaire işte Kurban'ın insanlar albümünü, Çilekeş'in işte çok şey oldu, Rock'ın kokunu yapıldığı dönemler diyeyim. Hani alternatif müzik olarak bahsediyorum. Şimdi ben rap, burada rap müzik, trap müziği de alternatif bir müzik olarak hani yere koyduğum için rock müzik örneğini verdim. Oradaki distortion'lar o günkü pop müziğe adapte edilmediği gibi günümüz edüet soundları da evet pop, bazı popüler parçalara, pop müzikteki, Türkçe pop'taki bazı popüler parçalara adapte edilse de o Türkçe pop sound'unu oluşturabileceğini düşünmüyorum abi. Çünkü şimdi nasıl denir bilmiyorum ama şimdi Türkçe pop'ta yine kullanılan işte synth sesler olsun, işte kullanılan kickler olsun vesaireler olsun, Türkçe pop'u Türkçe pop yapan şeyler onlar. Hani tamam mesela bir Ozan Çalakoğlu ekolü vardır abi Türkçe pop'ta, tamam mı mesela hani. Ya da bir
İskender Paydaş.
Kardeşinin ismi neydi şimdi unuttum.
Ozan
Doğulu ekolü, İskender Paydaş ekolü vardır. Şimdi evet bu adamlar, bu prodüktörler sürekli günceli takip ediyorlardır. Mutlaka ediyorlar yani. Hani işte yeni gelen kick soundları, yeni gelen ADS soundları, yeni gelen snare soundlarını takip ediyorlar ama şimdi o lirikalitenin üzerine ya da o üst yapının üzerine, o ses synthlerin üzerine, o ADS, o davul, o kick, yani bence o pop müziği oluşturacak sesler onlar değil yani.
Komple her şeyin değişmesi lazım. O zaman da zaten çok farklı bir şey olur. Türkçe pop olmaz. Evet, anladım abi.
Evet. Hani doğru anlatabildim bilmiyorum ama şu an çünkü ilk defa böyle bir şey uzun zamandır böyle bir şeyin üzerine düşündüm. Yani işte dediğim gibi mesela Mustafa Ceceli öyle bir şey çıkarmıştı sanırım ama bence hani ne bileyim abi çok bence olmamıştı yani mesela. Evet. Hani onun diğer parçaları çok daha güzeldi mesela, eğer pop müzik ben pop müzik dinleyicisi olsam onları dinlerdim daha çok ama mesela Aleyna Tilki örneğini vereyim. Aleyna Tilki mesela ben çok beğenirim. Sound'unu çok beğenirim. Özellikle mixlerini çok beğenirim. Yani bence çok güzel bir sound getirdi. Hani sözlerinden vesairesinden bahsetmiyorum yani. Hani ya da kliplerinden bahsetmiyorum. Sound olarak bakarsam. Ama şimdi niye Aleyna Tilki öyle bir sound getirdi? Çünkü baktığın zaman öyle bir hani oturup şu an Türkçe rap'teki o trap sound'unu oraya adapte etmeye çalıştığını düşünmüyorum. Hani daha farklı, daha vizyoner, nispeten vizyoner bir sound oluşturdular. Evet. Hani bence böyle olması gerekiyor. En azından böyle umuyorum yani.
Umarız böyledir.
Böyle olmasını umuyorum.
Bir de ilk sorum vardı, o da kaynamasın. Bu distortion'la 808'leri ne yapacağız? Ya da senin
ben, geçişin. Ben distortion'la 808 kullanmayı çok severim. Her miximde de kullanırım. En clean parçada bile Evdeyette mutlaka altta bir distortion kullanırım. Hatta niye kullanırım? Şimdi trap parçaların en böyle en melankoli bile biraz agresif duyulmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu yüzden alırım abi o Evdeyette'nin bir kopyasını, tamam mı? Belli başlı frekanslarını keserim. O distortion, istediğimiz distortion sesinin duyulması gereken frekansları tutarım orada ve bir distortion veririm abi. Tamam, o distortion öyle altta duyulmaz yani, hissedilir. Duyulmaz ama hani ben böyle yapıyorum ya, bu benim kendi tercihim. O bir şekilde o evdüetle, bizim o bass sound'lu, sub sound'lu evdüetle birleşince çok yakıştığını ve kendini mix'te öne attığını düşünüyorum yani. Hani bu yüzden ve o kick'le de birleşince biraz daha o agresif sound'u oluşturduğunu düşünüyorum. Hani mesela şeyden örnek veririm. Köksal'ın Yaraberi diye bir parçası var. Tamam, o biraz daha brutal vokalli bir parça. Mesela onda INCL'an filan var ya, metal INCL'an evet. filan. Onların software'lerini aldım. Evde oradan geçirdim yani. Hani mesela. Çünkü bu bir brutal vokal var. Synth'ler distortion gitar tarzında bir synth kullanılmış. Ama Evde çok sadeydi. Yani Evde çok sadeydi. Evet, parçanın verse kısmında o sade evdeyetleri kullandım ama hook yani nakarat kısmında parçayı yükseltmek gerekiyordu. Mesela o distortion vokal, distortion evdeyetlerle birleşince o sound, evet orada bir mesela bir rock soundu gibi bir sound ortaya çıktı. Yani o yüzden bence distortion'ın evdeyetin distortion'la kullanılması bence yer yer. Tabii ki bu nasıl diyeyim, hani bir yemek yaparken bir şeyi fazla kaçırdığın zaman tadı tuzu kalmaz ya. Hani her şeyi olabildiğince ayarında kullanmak gerekiyor. Ama ben her mix'imde bir alttan bir distortion evde az da olsa, duyulmasa bile sırf içim rahat etsin diye kullanıyorum.
Evet, ya ben şey için demiştim, o Michael Maided'in o projelerinde böyle yani kulaklığım titriyor yani, böyle kulaklık kopacak neredeyse yani, vazgeç dinleme beni falan diye. Gerçi artık hani vokallerde de çok sık duyuyoruz. Mesela böyle aşırı reverb'lü ve işte gerçekten distortion'lu back vokaller, o Travis Scott tarzı şeyler ya, gerçekten kendine has özgün bir sound elde etti bile zaten trap müzik. Değişik. Yani bilmiyorum, okulda böyle şeyler yapmış mıydınız ya da trap sound üzerine ya da
okulda ben trap mixlememiştim, mix dersinde hip hop yani bu boom bap mixlemiştim ya da old school rap mixlemiştim ama hip trap mixlememiştim. Şöyle bir şey oldu, benim ilk trap mixim Kont'un parçasıdır, Kont'un test çalışmasıdır. bir parçayı böyle canlı gitar, canlı davul çalındı işte stüdyoda, davul kayıtlarını yapmıştım. Oturdum mesela, Kont'ta bir vokal kaydetti. Onun mixini yapmıştım. Aslında yani onu Kont da mixledi, ben de mixledim. Hani kıyasladık nasıl oluyor vesaire beraberken. Ama ilk yaptığım rap mixinde de canlı davullar vardı vesaire. Hani o yaptığım ilk trap mixi diyebiliriz ona ama dediğim gibi ilk şeyde profesyonel anlamda yaptığım ilk mixte Indiwood albümü ya da Bix'in Anka albümünde de o distortion'lı bassları vesaire orada kullanmıştım abi. Ya bu arada soruyu ben unuttum, tekrar hatırlatırsan çok sorudan kaçmış olabilirim şu an.
Ya galiba ben de kaydım gibi. Ne sormuştum diye
adaptör
böyle.
Adaptör olabildin mi distortion'la?
Ha, Travis Scott'tan bahsediyorum.
Evet, mesela vokallerden ve bu şeylerden.
Aynen. Mesela Travis Scott adlibleri abi bence imzadır. Hani Travis Scott'ın parçasında adlib dediğimiz o vokaller, hani flow'ların arasında kullanılan vokaller imzadır. Orada Mike Dean'in mesela çok benim idolümdür zaten Mike Dean. Mike Dean ve Ali Derek, Mix by Ali benim idolümdür zaten. Mike Dean imzasıdır onlar yani. Hani böyle koruslu, distortion'lı ve 32'lik ya da 16'lık delay'li adlib vokaller. Çok böyle şeyim. Onu ulaşmaya çalışırım. Onu tam olarak yapamıyorum ama hala bazen mixlerken bazı şu etli bir şöyle yapsam mı, şu parçada gibi yapsam mı diye istiyorum ama daha hala o seviyede değilim.
Eyvallah. Yani. Eyvallah abi. O zaman son sorumuz olarak banko sorumuz, herkese sorduğumuz, bütün konuklarımıza sorduğumuz hayatındaki müzikle beraber olan en anksiyeteli anın nedir? Sana en böyle daral getiren, böyle en sıkıntıya düşüren ya da
İrlanda zabıtası diye saçmalıyım.
İrlanda zabıtası.
Yok abi. En şey yaptım. Abi Kont'un Geldiğim Yer diye bir parçası var.
Ben biliyorum.
O parçayı 4 kere mixledim ben. Tamam, baştan. Şöyle oldu. Sanırım o ara psikolojim bozuktu ya da bilmiyorum. Mixliyorum. Hiç vokaller istediğim gibi olmuyor. Kont da beğenmiyor, tamam mı? Beat çok okey. Beat okey. Ama vokaller istediğimiz gibi olmuyor. İkinci kez mixledim. Gene olmadı. Üçüncü kez mixledim. Gene olmadı. Sonra Kont dedi ki, abi dedi, istersen bunu ben mixleyeyim. Tamam mı? Ondan sonra şöyle oldu. Ben bir hırs yaptım abi. Tamam mı? O mix'i ben yapmalıyım'a dönüştü olay yani. Olay tamamen hırsa dönüştü. Ama bir 36 saattir falan uyumuyorum yani.
Oo.
Hani çünkü parçayı mixliyorum sürekli. Yani uyurken de mesela 2-3 saat uyuyup kalkıyorum çünkü kafamda o var. Onu bitirmem lazım. Benim mix'imi Onur'un beğenmesi lazım. O mix'i beğenmesi lazım. Abi 4. mix'te şey yaptık yani. Anlaştık böyle. Oldu yani. Ama o 4. mix bitene kadar ki o sürecimi hala aklıma geldikçe böyle bir içim parçalanır yani.
Vay be. Birazdan kesinlikle dinleyeceğim.
Evet ya.
Dinle abi.
Hikayesini duyduk evet. Ya.
Aynen.
Biz evet, de fark süper. Etmişsiniz. Aramızdaki rap ve trap'e gönül veren en gönül veren Doğuş aramızda. En hakim olan bu konulara.
Evet.
O yüzden böyle tamamlıyoruz birbirimizi. Doğuş bu 808'leri falan başka bir podcast yapıyorduk biz bir ara. Orada da anlatmıştı falan. Şimdi biraz böyle anlattıklarınızı hafif anlamlandırıyorum ama hala çok boşluklar var. Böyle kırmızı toplar sekiyor arada bir falan. böyle. Çok teşekkür ederiz Can geldiğin için. Vaktini ayırdın.
Ben teşekkür ederim. Yani biraz...
Abi çok teşekkürler. Çok keyifli oldu
evet,
ya.
Evet çok memnun oldum.
Valla biraz konulardan sapmış olabilirim cevap verirken. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü biraz yorgunum. Biraz da böyle konuşurken ben biraz asosyal bir tipim abi. Böyle çok konuşmayı da beceremiyorum. Hani konuşurken
abi daha ne olsun, aktık gittik ya.